Ayrım 16.
Keşke öyle olsa. Adama bakışlarını görmedin mi? Bana bir kere bile öyle bakmadı. Herif de genç kızı buldu ya, sonuna kadar yararlanmak istiyor. Orient Adventure. Anılarına renk katacak bir serüven. Esra arkadaşı için üzülmeye başlamıştı. Uzanıp şefkatle eline dokundu. Önce sakinleş. Olaya böyle öfkeyle yaklaşırsan sen zararlı çıkarsın. Nasıl sakinleşeyim? Neredeyse gözümün önünde sevişecekler. Hadi canım sen de. Tim'de hiç öyle bir eğilim görmedim ben. Farkında değil misin? Elif vaktinin tamamını onunla geçirmeye çalışıyor. Tamam, Elif'in kafası karışmış olabilir. Ne de olsa çok genç. Tim de ilginç bir adam. Belki bir an için adam ilgisini çekti. Biraz düşününce bu işin imkansız olduğunu anlayacak, kendini toparlayacaktır. Ama sen bu kıskançlık gösterilerine devam edersen, kızı bütünüyle kendinden uzaklaştıracaksın. Kemal'in açık kahverengi gözleri kıskançlıkla parladı. Ne yani? Sevgilim başka biriyle kırıştırırken ona hoşgörü mü gösterecektim? Kırıştırıp kırıştırmadığını bilmiyoruz. Tim'in Elif'le ilgilendiğini sanmıyorum. Öyle olsaydı anlardım. İnan bana, kadınlar bunu erkeklerden daha çabuk fark ederler. Kemal duraksadı, düşüncelerim yanlış olabilir mi diye geçiriyordu aklından. Aslında düşüncelerim keşke yanlış olsa diye umutlanıyor, demek daha doğru olurdu. Ama diye cılız bir itiraz çıktı ağzından. Aması maması yok Kemal, dedi Esra. Kendinden emin, adeta buyurgan bir tavırla. Seninle açık konuşacağım. Eğer kızı kaybetmek istemiyorsan daha hoşgörülü olmalısın. Onun üzerinde baskı kurarak seni sevmesini sağlayamazsın. Bugün Tim var, yarın aşık olabileceği başka birine de rastlayabilir. Eğer onu gerçekten de seviyorsan, tercih anı geldiğinde seni seçmesi için emek harcamalısın. Yani onu özgür bırakmalısın. Bu işin başka çaresi yok. Bunu yapamam diyorsan kızı şimdiden unutsan iyi olur. Allah kahretsin, dedi Kemal eliyle masaya vurarak. Denemediğimi mi sanıyorsun? Unutabilseydim kendimi böyle rezil eder miydim? Bunları söylerken genç adam başını öne eğmişti. Esra onun ağladığını düşünerek korkuya kapıldı. Erkeklerin ağlamasına hiç dayanamazdı. O nasıl söz? Kendini niye rezil edesin ki? İki arkadaş oturmuş sohbet ediyoruz. Biz sana dertlerimizi anlatmıyor muyuz sanki? Kemal başını kaldırdı. Esra onun ağlamadığını görünce rahatladı. Sen çok iyi bir dostsun, dedi minnettarlıkla. Aynı zamanda çok da güçlü bir insansın. Keşke senin gibi olabilsem. Esra'nın dudaklarında acı bir gülümseyiş belirdi. Yanılıyorsun, göründüğüm kadar güçlü biri değilim. Senin başına gelenleri ben de yaşasaydım tökezlerdim. Tökezlesen de hemen ayağa kalkmaya çalışırdın. Ben senin gibi değilim. İnsanlar beni yanlış tanıyor diye düşündü Esra. Böyle cesur, kararlı, her şeyi bilen biriymiş gibi davranıp onları kandırıyordu. O sandıkları kişi değildi. Peki kimdi? Korkak, kendine güvensiz biri mi? Aklı karışmıştı. Başını kaldırınca arkadaşının açık kahverengi gözleriyle karşılaştı yeniden. Eliyle Kemal'in kumral saçlarını dostça karıştırdı. Canını sıkma, bunların hepsi geçecek. Umutsuzca başını salladı Kemal. Sanmıyorum. İçime doğuyor, bu olay kötü sonuçlanacak. Ben Elif'i kaybedeceğim. Belki de çoktan kaybettim. Şu an böyle düşünüyorsun. Kötü günler geçiriyoruz. Bunlar da ruh halini olumsuz etkiliyor. Duraksadı, yarın katilin yakalanmış olacağını umarak umutla ekledi. İnan bana, yakında daha güzel şeyler düşüneceksin. 13. tablet. Tapınaktan eve dönerken karamsarlığımı bastırıp umutlu, güzel şeyler düşünmeye çalışıyordum. Yarın tapınağa sunaklar götürüp Aşmunikal'ın izini bulacaktım. Babamın eve dönmesini sabırsızlıkla bekledim. Eve gelir gelmez karşısına dikildim. Düşümde Tanrıça Kupabay'ı gördüğümü, beni tapınağa çağırdığını söyledim. Babam Araras beni tepeden tırnağa süzdükten sonra tanrılar armağan istiyor diye mırıldandı. Fırtına tanrısına şükürler olsun, babam bana inanmıştı. Tanrıça Kupaba armağan istiyorsa ona en değerli armağanlarımızı götürmemiz gerek diye ekledi. Ertesi sabah kalktığımda bir küp en iyi şarap, iyi pişmiş beyaz ekmekler, Bir çanak bal, besili bir dana beni bekliyordu. Babam gördüğümü söylediğim rüyayı yazgımla ilgili bir işaret olarak değerlendirmişti. Tanrıları kızdırıp hiddetlerini üzerime çekmekten korkuyordu. Bu yüzden çok cömert davranmıştı. Yani yalanım işe yaramıştı. Bu sunaklarla Valvazite'nin gönlünü kazanmam çok zordu. Tanrılara sunacağım armağanları bir öküz arabasına yükleyip yanıma kölelerimizden ikisini alarak tapınağın yolunu tuttum. Tapınağa varınca adakların kabul edildiği geniş odaya girdim. Kayıtların tutulduğu tabletlere adımı yazdırıp armağanları görevlilere teslim ettim. Öküz arabasıyla köleleri eve yollayıp yukarıya Valvazite'nin yanına çıktım. Salona girip tanrılara saygımı sunduktan sonra başrahibin kutsal odasına girdim. Beni gören Valvazite tatlı tatlı gülümseyerek şöyle dedi. Bilge Mitanuva'nın torunu, soylu Araras'ın oğlu genç Patasana, sabah ilk iş olarak tapınağa gelmekle doğru yaptın. Böylece tanrıların sevgisini, güvenini kazandın. Böylece tanrılardan korktuğunu, onları saydığını kanıtladın. Umarım Tanrıça Kupaba'ya armağan getirmeyi de unutmamışsındır. Bunun üzerine ben görevlilerden aldığım tabletleri ona uzatarak dedim ki, unutmadım yüce başrahip. Valvazite önemsemez gibi görünerek getirdiğim armağanların listesinin bulunduğu tabletlere göz attıktan sonra şöyle dedi. Tanrılar seni bağışlayacak Patasana. Ama sakın bir daha aynı yanlışı yapma, aynı günahı işleme. Ben de bunun üzerine şöyle dedim. Tanrılar yücedir, bağışlayıcıdır. Onlar bizim efendimizdir. Ben genç, toy, cahil bir adamım. Bir daha günah işlemeyeceğime söz veriyorum yüce Valvazite. Konuşmam başrahibi mutlu etmişti. Yaklaşıp eliyle başıma dokunarak dedi ki, aferin genç Patasana. Tanrıların önünde böyle diz çökersen, böyle yakarırsan, onları değerli armağanlarla sevindirirsen, onlar da seni korur, sevindirir. Valvazite'nin bu güzel sözleri beni cesaretlendirdi. Aşmunikalı sormak için daha uygun bir zaman olamazdı. Efendim dedim ayaklarına kapanarak, yüce efendim ne olur bağışlayın beni, sizden bir ricam olacak. Efendim, ben dün bu tapınakta kutsal ibadet görevini yaparken yaşamımı birleştireceğim kadını buldum. Onunla beni tanrıların yeryüzündeki görevlisi olan siz yüce efendim karşılaştırdınız. Biz tanrılar için birleştik. Tanrıların ve sizin izniniz olursa ben o kadını tanımak ve kendime eş olarak almak istiyorum. Valvazite elimden tutarak beni kaldırdı. İşte o zaman yaşlı rahibin yüzünün gölgelendiğini fark ettim. Ah zavallı evladım, sen bana bu soruyu hiç sormamış ol. Biz bu konuşmayı hiç yapmamış olalım. O böyle söyleyince ben ısrar ettim. Ne olur yüce efendim beni bu halde göndermeyin. Ne olur olanı biteni bana anlatın. Valvazite yeniden yanıma yaklaştı, omuzumdan tutarak beni kaldırdı. Ah genç Patasana! Sen en olmayacak kıza sevdalanmışsın. O artık Kral Pisiris'e ait. Valvazite'nin bu sözleri üzerine yüreğim geçen yıl Fırat'ın sularına kapılıp giden genç çobanınki gibi korkuyla çarpmaya başladı. O çoban nasıl çalıya çırpıya tutunarak akıntıya karşı koymaya çalıştıysa, ben de son bir çabayla ama Pisiris'in kraliçesi var diye söylendim. Valvazite umutsuzca başını salladı. Pisiris, Aşmunikalı kraliçe olarak almadı. Onu her türlü hizmetinde kullanacak, haremine katacak. Olanları anlamakta güçlük çekiyordum. İyi ama Aşmunikal dünkü törende neden tapınak fahişesi oldu diye sordum. Çünkü Aşmunikal Pisiris'i istemiyordu. Ama kral buyruğuna karşı gelemeyeceğini de iyi biliyordu. Bu yüzden zavallı kızcağız tanrılara sığındı. Bekaretini istemediği bir krala değil de tanrıların seçtiği birine sunmak istedi. İşte siz böyle karşılaştınız. Bu sabah saraya girdi. Artık kralın hareminden biri o. Duyduğum her sözcük sanki yıkımımı hızlandıran ağır birer darbe gibiydi. Zavallı Aşmunikal, benim gibi heyecanına gem vuramayan bir beceriksize düşerek bekaretini tanrılara sunamamıştı. Ben bunları düşünürken suskunluğumu fırsat bilen Valvazite uyarılarını sürdürdü. Bak Patasana, seni kendi evladım gibi severim. Büyük baban Mitanova deli doluydu ama en yakın dostumdu. Baban Araras'a gelince şu yaşıma geldim, onun kadar erdemli bir devlet adamı görmedim. Sen onların soyundan, onların kanındansın. Aşmunikal'ın yaktığı ateşi söndürmeli, sana çizilen yazgıya boyun eğmelisin. Unutma ki kralımız tanrıların yeryüzündeki temsilcisi, gözdesidir. Krala karşı gelmek, tanrılara isyan etmek anlamına gelir. Valvaziti haklıydı. Madem ki Aşmunikal'ı kralımız istemişti, bu benim için buyruk sayılırdı. Buyruğa uymalı, ilk aşkımı bir tanrıça kadar soylu, bir tanrıça kadar güzel, bir tanrıça kadar saf olan Aşmunikal'ı unutmalı, aşkımı kimseye söylemeden bu acıyı tek başıma çekmeliydim. 14. Bölüm. Yanında kimse yoktu. Bir an nerede olduğunu anımsayamadı Esra, kendini boşluğa düşmüş gibi hissetti. Orhan'dan ayrıldığı ilk günlerde de böyle olmuştu. Günlerce yatakta yalnız uyanmaya alışamamıştı. Oysa ayrılmayı isteyen kendisiydi. Ama boşanmasının ardından yıllar geçmişti. Bunca zamandan sonra ona ne oluyordu böyle? Sıkıntıyla doğruldu yatakta. Kemal'le konuşmalarını, arkadaşı gittikten sonra yeniden yatağa girdiğini anımsadı. Pencereye baktı. İkindi güneşinin yumuşak ışığı perdenin ucuz kumaşından içeri süzülüyordu. Uzun bir süre uyumuş olmalıydı. Kimse de gelip kaldırmamıştı onu. Canı sıkıldı, kazıda tutulan notları gözden geçirmek istiyordu. Esniyerek kalktı yataktan. Duvara asılı küçük aynada yüzünü seyretti. Yorgun görünüyordu, terden alnına yapışan bukleleri onu iyice dağınık gösteriyordu. Aynadaki görüntüsü hoşuna gitmedi. Ama dert etmedi, eliyle saçlarını toparladıktan sonra dışarı çıktı. Akşam yemeğinin hazırlıklarına girişen halafın mutfak olarak kullandığı odadan pişen karnıyarığın nefis kokusu geliyordu. Genel istek üzerine bu gece yöre yemeği değil karnıyarıkla pilav yapıyordu halaf. Yanında da bol nane serpiştirilmiş az sarımsaklı cacık. Halafın çenesine tutulmaktan korkan Esra genç aşçıya kolay gelsin demekle yetinerek Teomanların kaldığı dersliğe yöneldi. Okulun kapısından girerken Bernd'le karşılaştı. Alman gülümseyerek ben de size geliyordum dedi. Az önce Herr Krenker aradı. Basın toplantısını önümüzdeki hafta çarşamba günü yapmak istiyorlarmış. Sizce de uygun mu diye soruyor. Esra telaşlanmıştı. Çarşamba mı? Bu kadar çabuk mu? Çarşambaya daha 4 gün var diyerek bu tarihi olumladığını belirtti Alman. Bilemiyorum dedi Esra. Hazırlıksız yakalanmaktan korkuyordu. Arkadaşlarla bir konuşalım. Tamam konuşalım ama bilmeniz gereken bir şey var. Esra yeni bir sorun mu diye kaygılanarak Bernd'in yüzüne baktı. Neymiş o? Zamanınız varsa yürüyelim biraz sohbet ederiz. Bilgisayar odasına bakacaktım. Öğleden sonra uğramadım. Onlar yüzmeye gittiler. Yalnızca Tim kaldı. Size söz vermiş. Odasında tablet çözüyor. Elif'le Kemal de onlarla birlikte miydi? Evet, hepsi gitti. Bu habere sevinmişti Esra. Kendiliğinden bir gülümseme yayıldı dudaklarına. Yoksa siz de mi yüzmek isterdiniz diye sordu Bernd kibarca. Bir an neden olmasın diye geçti aklından Esra'nın ama sonra vazgeçti. Boş verin, hiç suya girecek halim yok. Tim'e bir merhaba diyeyim sonra çıkarız. Amerikalı'nın odasına birlikte girdiler. Tim tablet çevirilerini temize çekiyordu. Onları görünce ayağa kalktı. Gelin gelin dedi, sonra Esra'ya dönerek ekledi. Söz verdiğim gibi tabletleri yetiştirmeye çalışıyorum. Yeni bilgiler var mı? Yeni bir şey yok ama bu tabletlerin resmi olmayan ilk tarih yazımı olduğu kesinlikle doğru. Çözdüğüm her sözcük, her satır bunu kanıtlıyor. Mükemmel diye mırıldandı Esra. Neden oturmuyorsunuz? Seni meşgul etmeyelim, öylesine uğradık. Alman Arkeoloji Enstitüsü'nden Profesör Krenker aramış. Basın toplantısını çarşamba günü yapalım diyorlar. Bernd'in yüzü asılır gibi oldu. Söyleyeceklerini dinlemeden olayı Timothy'ye anlatmasına bozulmuştu. Bence uygun dedi Timothy. Amerikalı'nın tarihi erken bulacağını sanan Esra şaşırmıştı. Bana biraz erken gibi geldi. önümüzde daha 4 koca gün var diyerek bu görüşe katılmadığını açıkça belirtti Timothy. Zaten önümüzdeki hafta yaparız diye konuşmamış mıydık? Öyle konuşmuştuk diyerek atıldı Bernd, duydukları onu mutlu etmişti. Asıl yük enstitünün üzerinde, onlar da hazır olduklarını söylüyorlar. Neyse dedi Esra kapıya yönelirken, akşam toplantıda konuşuruz, seni bırakalım da rahat rahat çalış. Tamam, yemekte görüşürüz diyerek uğurladı onları Timothy. Okuldan çıkınca çardağa gitmediler, kavak ağaçlarının yanı sıra ilerideki köye uzanan yolu izlediler. Sıcak kırılmaya, akşam hafiften de olsa kendini hissettirmeye başlamıştı. Biliyorsunuz diye söze girdi Bernd. Enstitünün İstanbul şubesi kazı için para bulmakta epeyce zorlandı. Almanya'dakiler birkaç kez kazılmış bu kentte önemli buluntular elde edilebileceğinden pek umutlu değillerdi. Bu yüzden daha önemli kazılara yönelmek eğilimindeydiler. Konuşmanın seyrinden Alman'ın kendine pay çıkaracağını zanneden Esra, ama sonuçta yardım ettiler diyerek sözünü kesti. Ettiler ama Herr Krenker'in sayesinde. Eğer onu ikna edici çabaları olmasaydı bir fenik bile alamazdık. Esra başını sallayarak Alman'ı onayladı. Haklısınız, Profesör Krenker'e çok şey borçluyuz. O bize yardım etti, biz de ona etmeliyiz. Esra bir an duraksayarak kendisinden en az 15 santim daha uzun olan Alman meslektaşına baktı. Enstitünün merkezinde tartışmalar sürüyormuş diye açıkladı Bernd. Bize ayrılan fonu fazla bulanlar varmış. 15 gün sonraki toplantıda bu sorunu yeniden gündeme getirmeyi düşünüyorlarmış. Konuşmanın sandığı gibi bir seyir izlememesi Esra'yı sevindirmişti. Anladım, profesör bu yüzden basın toplantısını bir an önce yapalım diyor. Böylece muhaliflerin ağzını kapatacak. Evet, söylemek istediğim buydu işte. Bu durumda basın toplantısının çarşamba günü yapmaktan başka çaremiz yok. Doğru, başka çaremiz yok. O halde anlaştık. Ödeneğimizin kesilmesini kimse istemez. Ama diye çekingen bakışlarla Esra'ya baktı Bernd. Ekipteki arkadaşların enstitüdeki bu kamplaşmadan haberleri olmasa iyi olur. Hiç merak etmeyin dedi Esra göz kırparak. Kimsenin haberi olmayacak. Ama basın toplantısı için çalışmalara hemen başlamak lazım. Bunların çok zaman alacağını sanmıyorum. Timothy bu işi çok iyi biliyor. Bize yol gösterecektir. Haklısınız, Tim'e çok iş düşecek. Akşam toplantıda bu konuyu da ele alalım. Kavakların gölgelendirdiği yolda köyün camisi görünene kadar yürümüşlerdi. Köye yaklaştıklarını gören Esra, isterseniz dönelim, belki çocuklar da gelmişlerdir dedi. Bernd karşı çıkmadı, döndüler. Yine bir suskunluk oluşmuştu aralarında. Alman aldırmaz görünüyordu, ayak parmaklarının ucunda yaylanarak sakince yürüyordu ama sessizlik Esra'yı rahatsız etmişti. Size bir şey sormak istiyorum dedi. Dün Bernd'in mektup yazdığını gördüğünden beri merak ediyordu bu konuyu. Aslında soruyu sormadan önce özel yaşamına müdahale mi ediyorum diye bir an duraksamış ama Bernd'in karısıyla ilgili konuşmaktan hoşlandığını bildiğinden böyle küskünmüş gibi sessizce yürümek yerine konuyu açmanın daha doğru olacağını düşünmüştü. Karınızla telefonla konuşabilecekken neden mektup yazıyorsunuz? Bernd'in yüzüne belli belirsiz bir kızıllık yayıldı. Bu Esra'nın gözünden kaçmamıştı. Özür dilerim dedi kibarca. İsterseniz yanıtlamayabilirsiniz. Benimki yalnızca merak. Neden yanıtlamayayım ki dedi Bernd. Yüzünde alındığını gösteren hiçbir belirti yoktu. Aslında telefonla da konuşuyoruz ama anlatmak istediklerimi mektupla daha iyi anlatabiliyorum. Vartuhi de böylesini seviyor. O da size yazıyor mu? Ne yazık ki hayır. O yazı yazmaktan nefret eder. Bu yüzden mektubumu alınca beni telefonla arıyor. Esra gülmeye başladı. Telefonla o zaman konuşuyorsunuz. Bernd de gülmeye başlamıştı. Ya o aradığı zaman telefonla konuşuyoruz. Ama telefondaki konuşma şey oluyor. Nasıl derler? Soğuk mu? Evet, soğuk. İstediklerimi söyleyemiyorum. Belki de kusur bende. İnsanlar çok güzel konuşuyor telefonla. Bunun bir kusur olduğunu sanmıyorum. Ben de sevdiğim adamın mektup yazmasını isterdim. Ama sizin gibi aşıklar çok az. Karınız şanslıymış. Bernd'in yüzündeki kızıllık iyice belirginleşti. Karım da böyle söylüyor. Ama şanslı olan kişi benim. Dönüp meslektaşının yüzüne baktı. Sanki inanmamasından korkuyormuş gibi heyecanla konuşmayı sürdürdü. Onu Heidelberg Üniversitesi'nin bahçesinde ilk gördüğümde güzelliğiyle dikkatimi çekmişti. Kıvırcık siyah saçları, esmer teni, ışıl ışıl kara gözleriyle gerçekten de çok güzeldi ama onun benim aradığım insan olduğunu bilmiyordum. Aradığınız insan mı? Hani insan bir benzerini arar derler ya, yani birçok konuda anlaşabileceğiniz, yanında huzur bulabileceğiniz, sevginizin hiç eksilmeyeceği biri. Böyle biri var mı diye geçirdi içinden Esra. İşte Vartuhi öyle biri diye sürdürdü sözlerini Alman. Yani benim öteki yarım. Karınız da arkeolog mu? Evet, söyledim ya, aynı okulda okuduk. O Fransa'dan gelmişti. Dediğim gibi önce esmer güzeli bir kız olarak ilgimi çekti. Tanıyınca onsuz yaşayamayacağımı anladım. İnanmamış gözlerle Bernd'i süzen Esra, kaç yıldır tanışıyorsunuz diye sordu. Bunu laf olsun diye sormamıştı, gerçekten merak ediyordu. 7 yıl dedi Alman. Tatlı bir anıyı anımsamış gibi gözlerinin içi parıldamıştı. 3 yıldır da evliyiz. Cüretimi affedin ama 7 yıl uzun bir süre. Ondan sıkıldığınızı hissetmediniz mi hiç? Hayır, kesinlikle hayır diye başını salladı Bernd. Onun yanında benim sıkılmam mümkün değil. Belki kazılar nedeniyle sık sık uzak kaldığınız içindir. Yalnızca bu yıl uzak kaldık. Kazılara birlikte gideriz. Esra meslektaşını hayranlıkla süzdü. Siz gerçekten de türü tükenmiş aşıkların soyundansınız. Ben evliliğimin 2. yılında sıkılmaya başlamıştım. Uygun kişiyi bulamamışsınız. Doğruyu söylemek gerekirse öyle biri olduğunu da pek sanmıyorum. Orhan'a, yani eski kocama aşık olmuştum. Ama zaman aşkın büyüsünü bozuyor. Duraksadı. Belki de ben evliliğe hazır biri değildim diyecekti, vazgeçti. Boşanmak istediğinde Orhan onu sorumsuzlukla, yeterince olgun olmamakla suçlamıştı. Bunun nedeni de kendisine babasını örnek almasıydı. Orhan babasını suçlayınca yine sıkı bir kavga çıkmıştı aralarında. Günlerce konuşmamışlardı ama iyi de olmuştu. Böylece kocası boşanma fikrine alışmıştı. Orhan da Bernd gibiydi. Senin yanında kendimi tamamlanmış gibi hissediyorum derdi. Sen olmadan yarım insan gibiyim. Babasından bu düşüncenin kökenlerini öğrenmişti. Platon, Şölen adlı yapıtında Aristofanes'in bir konuşmasına dayanarak, insanın bir türünün 4 kollu, 4 ayaklı, 2 başlı, androginos adlı varlık olarak yaratıldığını, ama bu mükemmel yaratığı kıskanan Zeus'un onları ayırdığını, bu yüzden insanın ömrü boyunca hep öteki yarısını aradığını anlatıyormuş. İster Sokrates ve Platon gibi önemli düşünürlerce, isterse Orhan ve Bernd gibi sadık aşıklarca dile getirilsin, Esra bunu anlayamıyordu. Bir insan nasıl olur da başka birinde kendini bulurdu? Ya da kendini bulmayı bir insanla sınırlardı. Peki yaşamın öteki etkinlik alanları, arkeoloji, arkadaşlar, aileler, dünyanın ilişki olanakları, insanın kendini var etmesi için sunulan zengin çeşitlilik, bütünleşmekten, kusursuz uyumdan söz ediyorlardı.